Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Evlerinizde, iş yerlerinizde, otomobillerinizde, her nerede olursanız radyolarınıza bizi misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, her kapının ardında farklı bir dünya var. Kapı yüzleri bu dünyanın bir sembolü, remzi. İçinde barındırdığı her şeyi bu yüzlerde görmek mümkün. Zamanın, efendim içindeki insanların, yaşanmış birçok şeyin işaretidir bu kapı yüzleri. Kapılar, sokağın bittiği, hususi hayatın başladığı bir ara kesit. İçeri girerken de, dışarı çıkarken de ne olacağı bilinmez. Sokaklarla evlerin ayrıldığı, iç dünyayla dış dünya arasında bir geçittir kapılar. Kapılar insanlık tarihi kadar eski sevgili dinleyiciler. Önce şehir kapıları, sonra mabet, sonra saray kapılarından başlayan bu uzun hikaye, evlerin, odaların kapılarına kadar uzanır. Tarihte görülmüş en büyük kapılar şehir kapılarıdır. Ta Mezopotamya'dan başlayıp Anadolu medeniyetlerine, eski Yunan'a, Çin'e, oradan da Selçuklu'ya, Osmanlı'ya dek uzanan zaman diliminde şehirlerin birer sembolü olmuştur şehir kapıları. Boğazkale'de Hititlerden kalma şehir kapılarının kalıntıları var ki Anadolu'nun en eski şehir kapısıdır. Berlin Müzesi'nde Babil'in meşhur İştar Kapısı. İstanbul'da Eski Şark Eserleri Müzesi'nde aslı pişmiş toprak tuğlalardan yapılmış ama şu anda yalnızca seramik bir kopyası bulunan Tanrı'nın Kapısı. Persepolis'in meşhur Bütün Devletlerin Kapısı. Mardin Kapısı. Diyarbakır Kalesi'nin üzerindeki Urfa Kapısı, İstanbul'da Topkapı, Edirne Kapı, Şehir Kapısı. Bunlar bu şehir kapılarına verilecek çok mühim örnekler. Selçuklularda ve Osmanlılarda şehir kapısına cümle kapısı, saray kapısına da taç kapı adı verilirdi. Sevgili dinleyiciler, kapılar insanların iç dünyalarına açılan bir geçittir dedik. Her ne kadar içlerinde bir dünya barındırıyorlarsa da dış dünyaya açılan yüzleri birer sembol. İçinde yaşananların dışa vurulmuş hali. Bu dünyaların izleri kapının malzemesiyle, tokmaklarıyla, menteşeleriyle ve öbür aksesuarlarıyla yüzlerde kendini belli ediyor. tokmaklarda kullanılan bronz, efendim pirinç, demir, efendim porselen, hatta kristal veya ahşap gibi malzemeler ve bunların işlenişleri tarihi bir çerçevede değerlendirildiği zaman her biri belki de bir sanat zenginliğinin göstergesi oluyor. Menteşeler hep içeriye, iç dünyaların esrarına doğru açılıyor. Eşiğiyle, paspasıyla, kilidiyle, ziliyle ardında yaşanan güzellikleri, efendim, zerafeti, nezaheti, iç dünyaları bir bir zamana işaretliyor. Zengin bir ziyafet sunuyor adeta bu kapıları görenlere. Kapı, eski söylenişle kapı bazen bir makamın adı olmuş sevgili dinleyiciler. Kapı, Osmanlılarda kapı halkı mesela, kapı kulu askerleri, kapı ağası, kapı çuhadarı, kapı yoldaşı, kapı ketüdası, kapıya çıkmak, kapısı mükemmel vezir, devlet kapısı mesela öyle deniyor. Devlete kapılandı deniyor. Böyle bir manası olmuş Osmanlılarda. Bazen de bir tabir olmuş, yeni yeni manalar kazanmış. Mesela kapı kapı gezeriz. Birini evde bulamasak kapı duvar olur mesela. Gün gelir bir yere kapılanırız. Kapılandığımız yer bizden hoşnut kalmazsa anında kapı dışarı ediverir. Kocaman, iri kıyım adamlara kapı gibi adam denir. Bazı yüzsüzler kapıdan kovsak bacadan girerler. Bir anda kara kedi girer insanların arasına, barışmak için açık kapı bırakırız. Cesaretimiz olmasa kapıdan döneriz. Tavlada kapı alırız, kapı bozarız. Martayı kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bu kadar tabir var kapıyla ilgili. Sevgili dinleyiciler, Anadolu'da, Trakya'da, Safranbolu'da, Kula'da, İstanbul'da evlerin kapıları yüzler gibidir. Kimi kapılar sokak hizasındadır. Bir eşik atlarsanız ardına geçmek mümkün olur. Kimine merdivenlerle çıkarsınız. Üzerinde bir sundurma, püfür püfür esen bir yel kapının önünde. İçeri girerseniz bir eyvan karşılar sizi. Masaların üzeri sakız gibi bembeyaz dantel örtülerle, beyaz işlerle donatılmış. Bir yapma çiçek göze çarpar. Böyle maun veya gomalak cilalı büfenin üzerindeki, efendim, üzüm desenli mesela aynayı süsleyen bir çiçek. Böyle şiir gibi esrarlı, efendim, manalar ihtiva eder. Bilmece gibidir pek çok evin kapısı. Bahçe kapılarının üzerleri yemyeşil bitkilerle örülmüştür. Efendim, hanım ellerinden tutun da akşam sefalarına kadar. Ev kapılarının önünde çocuklar cıvıl cıvıl oynarlar. Kadınlar ellerinde yün çileleri, şişleri, mahalle dedikodularını konuşurlar. Kapı duvarlarını şöyle yaslanırlar. Yanlarında da sardunya çiçekleri. Evet, kim bilir ne aşklar yaşanır efendim bu hüzünle yoğrulmuş kapı demirlerinin ardında. Kimi zaman da bir kapı görürsünüz sevgili dinleyiciler. Garip ama sanki gülümser insana, sevgi dolu, alır sizi içine, o huzur dolu yeşil başlı boşluğuna. Ahşap kapılar yer yer kurt delikleriyle zamana meydan okurlar. Demir kapılar, kimisi pırıl pırıl boyalı, kimisi hafiften pasurtmuş. Bazen de bir berberin, bir lokantanın kapısı olur, o zaman bir renk cümbüşüne bulanır, sıcacık. Ama esrarlı yüzler hep ardında kalır, dünyalarıyla ardında kalanlarla beraber. Vaktiyle gariban bir aileden gelen ama şimdi zengin olan bir delikanlı, beylerden birinin kızına aşık olmuş. Ancak tabii artık beylik zamanı yıkılmış, bu yakın zamanda oluyor. Arkadaşına demiş, ya ben filancanın kızını isteyeceğim ama onlar bey sülalesi. Biz ise gariban bir sülaleyiz. Bize acaba kızlarını verir mi? O danıştığı arkadaşı demiş ki, ya bırak, onların beyliğinden bordo kapı kaldı ancak. Ve kızı istemişler, almışlar. Gerçekten kız verilmiş. Bordo kapı, bordo kapı deyince sanki bordo boyalı kapı akla geliyor. Hayır sevgili dinleyiciler. Bordo kapı, ben de baştan öyle zannederdim. Bordo renkle alakası yok. Bordo giriş ya Fransızca, oradan gelme bir tabir Anadolu'ya gelmiş. Bordo kapı giriş kapısı demek. Eskiden evlerin büyük bahçeleri olur. Bahçelerinde büyük kanatlı, iki kanatlı kapıları olur. Her zaman o iki kanatlı kapı açılmaz. Ancak araba gireceği zaman açılır. Onun dışında bu kapının kanadının bir tanesinde bir insanın girip çıkabileceği kadar bir kapı vardır. O kapıdan insanlar girer çıkar. O kapının yarısı iki parçalıdır. Yarısı da kendiliğinden açılır kapanır. Oradan da küçük baş hayvanlar içeriye girer çıkar. Ahırlar da çünkü evin bahçesindeyse eğer. İşte bordo kapı demek bir evin, ailenin içtimai durumunu, tarihi durumunu özetliyor sevgili dinleyiciler. Bordo kapılı ev yani büyük geniş bir aile. İşte toplum hayatında ne kadar önemli bir kapının şekli şemaili ailenin efendim durumunu, tarihi, içtimai ve iktisadi durumunu sembolize ediyor. Kapısı büyükse zengin, büyük bir aile demek. Kapısı küçük, kıytırıksa ailenin ekonomik durumu da, içtimai ve tarihi durumu da o derece daha aşağı manasına geliyor. Evet, bahçe kapıları umumiyetle iki kanatlı olurdu sevgili dinleyiciler. Ve demir kapı adeti bize sonradan gelmedir. Yakın zamana aittir ve genellikle büyük şehirlerde vardır. Bahçe kapıları da umumiyetle büyük tahta kapılardan yapılırdı. Ancak ev kapıları her zaman iki kanatlı olmazdı sevgili dinleyiciler. Büyük konaklarda, büyük evlerde giriş kapısı iki kanatlı olurdu. Dar iki kanatlı, bahçe kapısı kadar büyük, geniş değil. Bir insanın geçebileceği kadar bir kanadı yüksek, kapıların üzerinde bir ince uzun pencere, dışarının ışığını, içerinin ışığını verebilecek ve icabının oradan çıkıp bakılabilecek bir şekilde. Kapılar tabii ahşap oymalı efendim ve üzerinde mutlaka tokmak. Kaç tane tokmak? İki tane. Üstte bir tane büyük, altta bir tane küçük. Üstteki tokmak tok tok diye sertçe bir ses çıkarır ve eve erkek misafirin geldiğini haber verir. Alttaki küçük halka tık tık diye ses verir, eve çocuk veya kadın geldiğini ifade eder. Böylece üstteki tokmak çalınmışsa erkek misafir vardır, ona göre karşılama yapılır. Alttaki halka çalınmışsa efendim evde kadın misafir veya çocuk geldi, ona göre karşılama yapılır. Bazen muzip çocuklar boyları yetişmese bile ayaklarının altına bir şey koyarak üstteki tokluğu çalmaya çalışırlar. İşte o zaman tabii evde bir sıkıntı yaşanır. Herkes erkek misafir geldi diye ortalığı toplar, ona göre hazırlık yaparlar. Kapıyı açarlar ki kapıda 8-10 yaşlarında muzip bir çocuk. Evet, kapıların böyle bir ifadesi de var. Yani üzerindeki tokmaklar eve kimin geldiğini de sembolize ediyor. Bu da mühim. Tokmak kapının vazgeçilmez bir aksesuarı. Bugünkü zil ama zilden çok daha derin manalar ihtiva ediyor. Evet, kapı içine girilen binanın bir özeti gibi dedik. Onun için kapının üzerinde umumiyetle o bina bir hayır eseri ise, bir cami ise, bir kervansaray ise bir kere kitabesi bulunur. Kapının üzerinde muhakkak kitabe bulunur. Bu binayı kim yaptırdı? Ne zaman yaptırdı? Ancak bazı evlerde de eğer ev sahibi böyle titiz, böyle şeylere meraklı birisi ise bakarsınız kapının üzerinde küçücük bir kitabe var. Filanca tarafından filanca ustaya yaptırıldı. Tarih filanca. Bunu günümüzde yapılan evlerde de bazen tek tük görüyoruz. Üste şöyle bir maşallah, Allah korusun veya Bismillahirrahmanirrahim altında evin yapılış tarihi. Tabi eskiden binalara isim vermek adeti yok. Efendim filanca apartmanı, filanca apartmanı yok. Herkes zaten o evin kime ait olduğunu biliyor. Onun için evin üstüne sahibinin, kullananın ismini yazmak veya oranın ne olduğunu yazmak adeti yok. Ancak bazıları böyle bir kitabe koymuş. Bazıları efendim kapının üzerine ay yıldız koymayı tercih ederler. Bu da umumiyetle gayrimüslim vatandaşların yaşadığı yerlerdedir. Evin Türk evi olduğunu, Müslüman evi olduğunu sembolize eder. Bazı evlerde kapıların üzerinde işlemeler vardır. Efendim parlak süslemeler yapılır ve bazı evlerde de pek adet değil ama oraya bir tane lamba konulur. Akşamları yakılsın, gelen giden rahatça içeri girip dışarı çıksın diye. Evet, kapıların şekli, şemaili, süslemeleri çok mühim. Renkleri de efendim içeridekilerin hayatını sembolize eder. Umumiyetle efendim Türkler renkli kapıları sevmişler. Bazı ağırbaşlı evlerde ahşap kapıların hiç boyanmadığını, sadece bir cila sürülerek muhafaza edildiğini görüyoruz. Ama Türk kültüründe imkan varsa kapının bilhassa şöyle cafcaflı renklere boyanması adet. Hele ev sahibi hacca gitmiş gelmişse kaçınılmaz. Dış kapı, sokak kapısı mutlaka yeşile boyanır. Yeşile boyanmış kapısı olan bir ev gördünüz mü anlayın ki o evde bir hacı yaşamaktadır. Sevgili dinleyiciler, bir zamanlar sarma tütünle keyiflenilirken gerek bizde gerekse Avrupa'da pek çok tiryakinin bir gösteriş vesilesi haline gelen, üzerleri iki lisanda Van hatırası. Suvenir Van yazılı tütün tabakaları vardı. Her tarafı savatla bezenmiş bu gümüş tabakaların üzerlerine çoğu kere Osmanlı arması, efendim cami, kule, Van kalesi, çiçek demeti gibi konular resmedilirdi. Tiryakiler tütünlerini sardıktan sonra üzerleri savatlı ve kalem işiyle isimleri yazılı tabakalarını edeple masanın üzerine koyar, onu seyre dalar, onunla gururlanırlardı. Efendim, süvarilerin güneşte parlayan at koşumundan, boynundaki hamailinden, hançerinden tutun da genç kızların bilezik, muska, tepeliklerine varıncaya kadar çeşitli eşyaya tatbik ediliyordu bu savat sanatı. Ve bu sanatın bir zamanlar sayıları binleri bulan ustaları hakkında birkaç isimden başka bilgimiz mevcut değil. Burada kendi eserine yaptırana şükür diyerek Allah'a şükredip yaptığında da bir imtiyaz, bir ayrıcalık görmediği için eserine adını kazıyamayan, damgasını vurmayan bu binlerce isimsiz mütevazi sanatkarı rahmetle, hürmetle yad ediyoruz. Ve ondan sonra size savat sanatından ve bu sanatın icrasından bir nebze bahsedelim. Yukarıda yalnızca bir iki misalini verdik. Savat işi bir devrin aranılan sanatlarındandı sevgili dinleyiciler. Bugün dünyaca bilinen mine sanatının da babasıdır savat sanatı. Kelimenin aslı sevattır. Zamanla savat olarak söylenmeye başlanmış. Kelime manası siyah, karanlık, kara manasına geliyor. Malum gümüşün üzerine siyah işleme yapıldığı için. Anadolu'da bu sanatın çok köklü bir mazisi vardı. Ve en eski merkezi Kafkasya ve Dağıstan'dı. Evet, savat bir kalem sanatıydı sevgili dinleyiciler. Ve iki mühim merhalede tahakkuk ettirilirdi bu savat işi. Kalem işi ve savatın hazırlanması ve gümüşe tatbiki. Kalemkarlık savatın sanat cephesini meydana getirir. Ancak ona geçmeden önce kalem ve kalemkarı tarif etmek zannederiz yerinde olur. Kalem, oymacılık, kakmacılık, yontmacılık, efendim hakkaklık gibi mesleklerde kullanılan ucu sivri, yassı, keskin, oval ve benzeri şekillerde çelikten mamul ahşap saplı aletin adına deniyor. Bu kalemlerle yapılan işe kalemkarlık deniyor. Yapana da kalemkar deniyor. Artık ancak bugün bu umumi sıfatın yerini başka başka isimler almış. Sadece gümüş üzerine kalem atana kalemkar deniyor. Yalnızca maden sanatında bile birden çok kalemkarlık var sevgili dinleyiciler. Ve mühür kazıyanlara hakkak, savat kalemkarına savatçı, bakıra kalem atanlara da nakışçı deniliyordu. Hangi çeşidi olursa olsun kalemkarlık çok zor bir işti. Öncelikle resme kabiliyeti olması lazım, ustaya itaati olması lazım, mesleğe sevgisi olması lazım. Bir de tabii zamana ihtiyaç gösteren bir meslekti. Yine mesleklerin tekniklere göre tasnif edilmediği eski devirlerde kara kuyumcu denilen hezarfen ustalar vardı. Bu ustalar meslekleriyle alakalı bütün altyapıyı kendileri tahakkuk ettirirdi. Yani kunduracının kundurayı A'dan Z'ye kendisini yapması gibi, gümüşten astara, astardan biçime, biçimden kaleme, kalemden savata kadar her şey bir ustada veya aynı iş yerinde yapılırdı. Zamanla mesleklerde de bir teşrik-i mesaiye, bir iş bölümüne gidildi ve meslek içi meslekler inkişaf etti. Tabii bir bakıma iyi bu değişiklik ama bunun ömrü uzun olmadı. Önce batıda, sonra doğuda sanayileşme bu sanatların üzerine bir kabus gibi çöktü ve onu sanki yaşanmamışa döndürdü. Biz yine gerilere dönelim de mevzumuzu anlatmaya çalışalım. Bu savat ustaları böyle tasavvur ettikleri şekli önce kağıt üzerine veya bazı ustalar doğrudan doğruya kutunun üzerine kurşun kalemle veya sabit kalemle çizerdi. Burada çok çeşitli sebeplerle savat işinin yalnızca bitmiş kap ve mahfazalar üzerinde gerçekleştiğini belirtmek isteriz. Bundan sonra takip edilecek yol ustanın büyük bir titizlik ve dikkatle nefesini tuta boşalta çizdiği şeklin üzerinde yürüyerek çelik kalemlerle böyle kıl gibi kanallar açması. İşte bu çalışma tamamlandıktan sonra sevgili dinleyiciler sıra savat denilen efendim karışımın ihtilatın kalemle açılan boşluklara ekilmesine veya sıvanmasına geliyor. Ancak buna geçmeden önce de savat nasıl hazırlanıyor ona bir göz atalım. Şimdi sırasıyla bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, kafi miktarda kükürt ayrı ayrı hazırlanıyor. Önce gümüşle bakır bir pota içine konuluyor, ocakta eritiliyor. Bu eriyik içerisine önce kurşun, sonra kükürt ilave ediliyor. Kükürt ilavesi bu halitanın renginin koyu griye dönüşmesine kadar devam ediyor. Bu dörtlü halita daha sonra bir madeni kaba aktarılıyor ve soğumaya terk ediliyor. Soğuyan kütle önce geniş bir örs üzerinde çekişle dövülüyor, küçük parçalar haline, daha sonra da madeni bir havan içinde dövülerek toz haline getiriliyor. Veya ondan sonra elek veya tülbentten geçiriliyor. Bütün bu muamelelerden sonra savat hazırlanmış oluyor. Artık sıra savat hazırlandıktan sonra daha önce üzerinde kalemi atılmış olan mahvazanın, ziynetin veya kullanım eşyasının savatlanmasına geliyor. Burada artık ustanın tavrına göre iki metot takip ediliyor. Ya boşluklara yemeğe tuz eker gibi toz savat dökülüyor, bunu ekme savat deniyor. Yahut da boraks ile sulandırılarak çamur haline getirilen savat boşluklara sıvanarak dolduruluyor. Buna da sürme savat deniyor. Şimdi tatbik şekli ne olursa olsun bu çalışmadan sonra iş mangal ateşine tutuluyor. Isının tesiriyle savat tekrar eriyerek boşluklara iyice nüfuz ediyor. Bu dikkatli çalışmadan sonra savat tekrar soğuyup sertleşmesi için dinlendiriliyor. Ardından önce tesviyesi, sonra da cilası yapılan eser kullanıma hazır hale geliyor. Çalışmalar yüksek ayar gümüş üzerine yapıldıkları zaman daha büyük kıymet taşırlar sevgili dinleyiciler. Zira gümüşün haslığından dolayı muhafaza ettiği beyazlık ile siyah savat çizgileri işi daha gösterişli yapıyor. Düşük ayarda ise gümüş hem çabuk karardığından hem de içindeki fazla bakırdan dolayı kızardığından savatı örtüyor, göstermiyor. Onun içindir ki savatlı eserlerde 900 ayar üzeri gümüşe vurulan tuğra damgasını müşterinin araması adet olmuştu. İşte bu sebepledir ki Osmanlılar İstanbul dışında Van, Diyarbakır gibi vilayetlere yüksek ayar gümüşe tuğra damgası vurmak yetkisi vermişti. Evet, kısaca anlatmaya çalıştığımız bu sanatın yapımının çok emek, çok titizlik istediğini takdir edersiniz. Bu güzel sanat Van'dan başka efendim Bitlis, Erzurum, Erzincan, Sivas, efendim Eskişehir, Manisa'nın Kula kazası, efendim Trabzon, Samsun ve tabii İstanbul gibi birçok vilayette yapılırdı. Şimdi savatlı ürünler, bilmiyorum hakiki savat mıdır, taklit midir? Turistik eşya mağazalarında ve gümüşçülerde, antikacılarda var. Ancak eskiden toplum hayatında çok yaygın kullanılan bir eşyaydı, ziynet eşyasıydı. Ben Savat'ı, dedem rahmetli yüzbaşılık yaptığı Van'dan getirdiği gümüş eşyalarda tanıdım. Van malum Savat sanatının neredeyse merkezi. Rahmetli oradan hanımına, çocuklarına pek çok hediyeler getirmiş. Gümüş çaprazlar, tabakalar, efendim çapraz dediğim saat kordonları, tabakalar, tütün tabakaları, efendim küçük kama, broş, kadın broşu, kadın tepeliği, efendim hamail, kadın bileziği, kadın kemeri. Bunlarda çok güzel Savat işlemeler vardı. Ben ilk defa Savat'ı onlarda gördüm ve hakikaten Savat çok ihtişamlı, çok zarif, çok hoş bir sanattı. Şimdi unutulmadı ama eski yaygınlığı maalesef yok.
Çatarız belki o yâre. Geçmez gönül dilberinden, geçmez gönül dilberinden. Dokunur zülfü niyâre. Aman aman, hüsnün gören seni ister. Aç yüzünü, perçem göster. Gel, gel aman aman, yanıyor aşık biçare. Aman aman, tarab yağı
dinleyiciler, pek çok aklı başında insanın, hatta tahsilli, kültürlü, entelektüel insanın bile inanmaktan kendini alamadığı bazı inançlar vardır. Bu inançlar akılla, mantıkla izah edilemez. Onun için bunlara umumiyetle batıl inançlar denir. Herkes batıl inançlara kızar, batıl inançlardan vazgeçmek lazımdır der, fakat batıl inanç dedikleri bu inançlara insanlar kendini kaptırmaktan vazgeçemezler. Toplumumuzda da bu gibi inançlar çok yaygındır. Tabii karşınızdaki insanın batıl sayabileceği pek çok inanç bizim için boş olmayabilir. Sahih bir inanç olabilir. Onun için de insan onun batıl olduğundan şüphe etmeyebilir. İşte toplumumuzda bir araştırma yapılmış bazı inançların batıl olduğunu kabul edenlerin nispeti diyelim %27,5. Kadınlar arasında bu batıl denilen inançlar çok daha yaygın. Kadınların neredeyse 1/5'i, yani %37,9'u bu batıl olduğu söylenen inançlar taşıyor. Neler mi bu batıl inançlar? İşte size bir avuç örnek. Mesela kutudaki sonuncu kibrit yakılmaz. Yeni bir kutuya eklenir ve kutudan başka bir kibrit alınarak yakılır. Eğer böyle yapılmazsa aileden birinin başını yakarsınız, ölüm getirir sonra. Ayna kırılırsa uğursuzluk getirdiğine inanılır. Bu uğursuzluğu kovmanın da çaresi var. Kırılan parçaları bir kabın içinde suya batırıp bir hafta bekleteceksiniz. Saç taranırken dökülen veya tarağa gelen saçları toplayıp efendim başka bir yere gömmek veya çöpe atmak lazım. Eğer sokağa atılırsa, o saç da bir kuşun ayağına takılırsa saçını sokağa atan neuzubillah delirir diye bir inanç var. Vaka tabii insan organlarını sokağa atmanın başka mahsurları var. Muhterem olduğu için insanın bütün organları kesilip atılsa bile bunun tabii sokağa atılması hoş bir davranış değil. Ancak böyle de bir inanç var. Ola ki bir kuşun ayağına takılır, o da saçını sokağa atanın başına iş açar. Yine halk arasında bir adet var. Kesilen tırnakları efendim çöpe atmadan veya bir yere gömmeden önce ben seni aramayayım, sen de beni arama demek lazım. Yoksa ahirette yakanıza yapışır, sen beni bedeninden ayırarak günah işledin der, hesap sorar. Halbuki tabii böyle bir şey yok. Tırnak uzadı mı tırnaklar kesilir. Ondan sonra bunlara da tabii hürmet edilir insan organı olduğu için. Efendim sarılır ya bir yere gömülür ya kimsenin uğramadığı bir duvar sövesine bırakılır. Bu da yapılamıyorsa çöpe atılır. Yoksa böyle sen beni benden ayırdın diyecek hali yok tırnağın. Bu da işte bir batıl inanç. Evet. Yeni bir yün örgüsüne veya dikişe başlarken çalışkan, ayağına tez birinin o odaya girmesi, kolay gelsin demesi lazım. Siz de ona kolaysa başına gelsin diye cevap vereceksiniz. O zaman iş çabuk biter. Ama yüne veya dikişe başlarken odaya ağır, tembel birisi girerse o iş tövbe Allah bitmez. Onun için kadınlar buna çok dikkat ederler. Böyle bir işe başladıkları zaman işin üstüne eli çabuk birinin gelmesi lazım. Yoksa yandılar. Yolda giderken karşıdan baktığınız bir cenaze geliyor. Döneceksiniz, cenazenin arkasından 40 adım gideceksiniz. Tamam, buraya kadar güzel. Ondan sonra eski yolunuza devam edeceksiniz, yoksa siz de ölürsünüz diye bir inanç var. Evet, cenazeye hürmet lazımdır. Cenazenin arkasından 40 adım gitmek de din kitaplarında bildiriliyor. Ama bunu yapmazsanız siz de gidersiniz, işte o işin batıl tarafı. Evet, eski kadınlar evlerin tavanlarını silmezlerdi sevgili dinleyiciler. Evin tavanı silinirse aile reisinin öleceğine inanılırdı. Bir de süpürgeye asla basılmazdı. Basılırsa evin çocuğunun öleceğine inanılırdı. İşte böyle tavan ve süpürgenin dokunulmazlığı vardı. Masada otururken kazağın eliniz çarptı. Tuz döküldü sofraya. Ne yapacaksınız? Bir tutam alacaksınız. Sağ omuzunun üzerinden bir tutam alıp da sol omuzunuzun üzerinden geriye atacaksınız. Çünkü tuzun dökülmesi felakettir. Bu felaket ancak böyle önlenir. Elden ele makas ve bıçak verilmez sevgili dinleyiciler. Yere bırakacaksınız, karşınızdaki yerden alacak. Ya da verirken veya alırken veya almak vermek zorunda kaldığınız zaman tu tu diye bıçağın veya makasın üzerine tüküreceksiniz. Yoksa arada kavga olur, Bu şekilde bir inanç var. Bunun da az çok makul tarafı var. Bıçak veya makas elden ele verilirken karşı tarafın eline batma ihtimali fazladır. Belki böyle bir adet olmuş, onu da bu şekilde yorumlamışlar, kim bilir. Elden ele sadece makas, bıçak değil, sabun da verilmez sevgili dinleyiciler. Yoksa o evden ölü çıkacağına inanılır. Bunun da izahı mümkün. Elden ele sabun verirken sabun kayar, yere düşer. Ondan sonra birisi o sabuna basar, o da düşer. Neuzubillah, beyin kanamasından ölür. Ama tabii bu izahı düşündüler mi düşünmediler mi orasını bilmiyoruz. Eğer bir şey kesmeyecekseniz elinize makası alıp da şak şak diye şaklatmayacaksınız. Yoksa evde kavga çıkar. Bir de birbirinizin sıcağına oturmamak lazım. Yani birisi bir koltuktan kalktıktan sonra onun yerine bir başkası hemen daha sıcağı soğumadan oturursa efendim kavga ederler diye inanılır. Bunun da izahı mümkün. Adam orada oturuyor. O koltuğu benimsemiş. Kısa bir iş için kalkmış. Gelmiş koltuğunda bir başkası var. Elbette kavga ederler. Ama sıcağı soğumuşsa belli ki adam artık o koltuktan kalktı, işine gitti. O zaman oturulur. Bunu da bu şekilde izah etmek belki mümkün. Merdivenin altından geçilmez. Geçenin başına felaket geleceğine inanılır. Hatta merdivenin altından geçenin asılarak can vereceğine inanılır. Alkol, ispirto veya şarap efendim bir masaya döküldüğü zaman mutlaka üzerine su dökmek lazım. Su felaketi temizler. Bunun da izahı mümkün. İslamiyet'te malum içki yasak. Aynı zamanda ibadetlere de mani. Onun için tabi üzerine su dökmek, onu temizlemek icap ediyor. Bu itikadı da böyle düzeltmek mümkün. Eskiden mangalda veya ocakta yanan ateşe su dökülmezdi sevgili dinleyiciler. Yani ateşi söndürmek için su dökülmezdi. Eğer evdeki ocağa, mangala, yanan ateşe su dökülürse insanın ocağının söneceğine inanılırdı. Peki şimdi diyeceksiniz ki ya ev yanıyorsa? Zaten onun kendisi felakettir. Ocağım söner diye endişe etmeye artık mahal yok. Evi söndürmek lazım. Erkek mendili eskidiği zaman eskiden katiyen tamir edilmezdi. Çünkü erkeğe kötülük geleceğine inanılırdı. Şimdi belki çok kimse anlamaz, mendil de tamir mi edilir? Eskiden bu kadar zenginliğin olmadığı zamanlarda iç çamaşırı, pantolon, gömlek, çorap her şey tamir edilirdi. Mendil de tamir edilmesi lazım. Ancak mendil müstesna. Çünkü erkeğe bir kötülük gelir. Onun için mendil artık eskidiği zaman artık toz bezi yapacaksınız, yamalık yapacaksınız. Herhangi bir şey ama tamir etmeyeceksiniz. Bir evde 40 perşembe çamaşır yıkanırsa o evin zengin olacağına inanılır. Peki zengin olmazsa ne olur? Yeniden bir 40 perşembe daha denemekte tabii yarar var. Bunun da izahı mümkün. Eskiden tabii cuma mübarek gün. Cuma günü herkes gusl ederdi. Perşembe günü de çamaşır yıkanacak ki yeni çamaşırlar hazır olsun, ertesi gün herkes giyinsin. Belki o inançtan kaynaklanıyor diye belki tevil etmek mümkün. Eskiler salı günü bir işe başlamazdı. Çünkü salı sallanır, iş bir türlü bitmez diye inanırlardı. Daha ileri götürüp salıyı uğursuz gün olarak telakki edenler de var. Sonradan dediler ki İstanbul salı günü fethedilmiş de Rumlar salıyı uğursuz telakki etmişler. Onun için Türklere de bu adet buradan geçmiş diye inanıldı. Artık orasını Allah bilir. Yorgan kaplama adeti vardı eskiden. Şimdi artık yok. Nevresim geçiriyor herkes. Bu yorgan kaplama ile ilgili de batıl inançlar vardı. Mesela cumartesi günü yorgan kaplanmazdı. kimin yorganı cumartesi günü kaplanırsa 40 güne kalmaz, sizlere ömür olur diye düşünülürdü. Bir de gömlek yıkama ile ilgili batıl inanç var. Çarşamba ve pazar günleri erkeğin gömleği yıkanmazdı. Yıkanırsa işi ters giderdi. Efendim, akşam hava karardıktan sonra bir evden çiğ et çıkmaz. Mutlaka çıkması icap ediyorsa üzerine ya kömür konur ya da siyah bir bez parçası konur. Evden çiğ et çıkması ölüm getirir. Bu kömür veya siyah kumaş parçası matemi önceden gideriyor. Ha bir de hamur, evden hamur çıkması da eve bereketsizlik getireceğine inanılıyordu. Ben çocukken derlerdi ki yolda bir zenci görürseniz, o zaman tabi Türkiye'de zenci çok az, nadiren, kulak memenizi 3 defa çekeceksiniz, ağzınızı büzeceksiniz, cup cup cup cup cup cup diye ses çıkaracaktınız. Yoksa siz de o zenci gibi kararırsınız derlerdi. Eskiden cenazeler evlerde yıkanırdı, evlerin bahçelerinde yıkanırdı. Cenaze yıkanırken akan suyun üzerinden atlanmazdı. Yoksa atlayan iflah olmazdı. Evet, üzerinizdeki elbisenin düğmesi dikiliyorsa veya bir söküğü dikiliyorsa konuşmamak lazımdı, kısmet bağlanırdı. Ancak bunun tabii dini temelleri olduğunu da ben babaannemden işitmiştim. Tevli de mümkün. İnsan üzerinde bir şey dikilirken konusu hareket etse iğnenin ona batma ihtimali var. Bir de düğme ilikleme ile ilgili bir inanç vardı. Düğme iliklerken duvara dönmek lazımdı ve kimsenin üzerine doğru düğme iliklememek lazımdı. Yoksa karşıdakinin kısmeti bağlanırdı. Bir de kara kedinin efendim felaket getireceğine inanırlar. İnsanın önünden kara kedi geçerse, hatta tabir bile olmuş, önümden kara kedi geçti diye felaket getirir. Peki bu felaketi nasıl önleyeceksiniz? Çaresi var. Efendim en iyisi kedinin arkasından koşacaksınız. Siz de onun önünden geçeceksiniz. Ama kedi sizden daha hızlı koşuyorsa tabii, o zaman Allah yardımcınız olsun. Bir de bir musibet, bir felaket duyulduğu zaman şöyle eli tahtaya vurup kulağı tutma adeti vardı. Bu da batıl bir inanç. Bu da putperestlerden efendim Hristiyanlara geçmiş. Tahtanın efendim emniyetli bir nesne olması, insana emniyet vermesi, güven vermesi sebebiyle eski putperestler putları da muhtemelen tahtadan yapıyorlar. Tahtaya vururlar. O çıkan ses insana emniyet telkin ediyor. Bugün Ortodokslar da hala sıkıntılı zamanlarda tahtayı tahtaya vurarak ses çıkartırlar. Bu bir ayindir, dini ayindir. Muhtemelen bize de bu Ortodokslardan, eski Rumlardan gelme bir adet, bu tahtaya vurma adeti. O da batıl bir inanç tabii. Bir de eskiden ailelerin kendilerine ait uğursuzluklar ve batıl inançlar vardı. Mesela çarşamba günü çamaşır yıkanmaz, pazartesi günü bir işe başlanmaz, helva bizim eve gelmez veya işte perşembe günü gömlek dikmek bizim eve gelmez veya mavi giymek bizim eve gelmez, efendim yağız ata binmek bizim aileye gelmez şeklinde ailelerin kendilerine mahsus bir takım batıl inançlar vardı. Muhtemelen tarihte o şekilde bir davranış o aileye bir felaket getirmiş ve bu gelenek nesilden nesile aktarılmış. Ancak şurası var ki sevgili dinleyiciler, Türk İslam kültüründe uğursuzluk diye bir şey söz konusu değil. Evet, bazı bizim bilemediğimiz, batıl zannettiğimiz ama aslında hakikat payı olan inançlar vardır. Onun için her duyulan şeye hurafe, batıl inanç dememek lazım. Ancak bazı şeyler var ki tamamen putperestlerden veya cahil cühela insanlardan geçmiş veya bir takım geleneklerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Elbette ki bunlara da itibar etmek mümkün değil. Fakat herkesi kendi haline bırakmak en iyisidir. Onun sonu gelmez. O zaman insanların inançlarına, efendim, hatta din inançlarına bile batıl demeye kadar varır. Onun için iyisi mi herkes bırakın, neye inanıyorsa inansın. Allah hepimize doğru inanç nasip eder diye umuyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınar Altı programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni programda ve yepyeni konularda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çınar Altı.